Ayrım 31.
Cuma gecesi 30 Kasım. Priscilla kapının vurulmasıyla kendine geldi. Ayağa kalktı, gerindi. Wicks Danny Boy'u içeriye aldı. Onu bir öpücükle karşıladı. Dilinin üstü bataklık yılanı gibi bembeyazdı. Wicks aldırmadı. Kendi tertemiz diliyle onunkini ovup temizledi. Sonra hemen yerde seviştiler. Priscilla'nın üniforması hala üzerindeydi. Priscilla 40 saatlik bir uykuyla ve bir de orgazmla dinçleşmişti. Kendini bu kadar iyi hissettiğine inanamıyordu. Wicks'in kollarında aslında bir Arap'a satılmayacaklarını duymuş Rolls Royce'lar gibi mırıldanıyordu. ''Bana bir hikaye anlatsana.'' dedi. Bir zamanlar Costa Rica ormanlarında sesimi bir papağan çalmıştı. 6 ay boyunca ağzımdan tek hece çıkamadı. O kuşu bulmak için tüm çalıları aradım. Sonra, ''Hayır.'' dedi Priscilla tatlı bir sesle. ''Bana pancarla ilgili bir hikaye anlat.'' ''Pekala o halde.'' dedi Wicks. Doktor Danny Boy, Concord cezaevinden çıktıktan sonra Seattle'a taşınmış, orada kendine büyük bir ev kiralayıp uzun yaşam kliniğini kurmuştu. 18 ay kadar sonra da New Orleans'a bir parfümcüler toplantısına gitmişti. Oraya neden gittiğini kendi de pek iyi bilmiyordu. ''Hayatımı ölümsüzlük çalışmalarına adayacağımı ahdetmiştim.'' diye anlattı. Alobar'la konuşmalarımda beni nedense parfümün bu esrarlar esrarıyla belirsiz bir biçimde ilgili olduğuna inandırmıştı. Koku duyusunun, bilincin hatta belki de düşüncenin evriminde bir rol oynadığını biliyordum. Düşündüm ki, ne düşündüğümden tam emin değilim. Bir sezgiydi yalnızca, ipucu arıyordum. Sezgilerim götürdü beni oraya. Bilimin en güvenilir aracıdır sezgi. Başlangıçta konuların pazarlamaya yönelik olmasından hayal kırıklığına uğrayan Wicks, tam bu toplantıdan bir şey çıkmayacağına karar verecekken, Marcel Lefebvre'ın yaptığı konuşmaya sıra gelmişti. ''Evet, yaman bir konuşmaydı.'' diye onun sözünü kesti Priscilla. ''O ana kadar ben parfümcülükten her zaman nefret etmiştim. Tekrar parfümcülüğe dönüşüm, bir parça parfümden anlıyor olduğum ve şimdi açıklayamayacağım nedenlerle o işten çok büyük paralar kazanacağıma inandığım içindi. Ama yine de sevmiyordum konuyu. Çocukluk tecrübelerimden ötürü sevmiyordum galiba. Onu amaca ulaşmak için bir araç olarak kullanacaktım.'' Oysa Lefebvre'ın konuşması parfüm konusundaki tüm tutumumu değiştirdi. İşi öyle sihirli, öyle benzersiz, öyle önemli gösterdi ki, evet gerçekten başardı bunu dedi Wicks. Wicks o konuşma bittikten sonra Marcel'i koridorda yakalamış, iltifatlarda bulunmuş, ona kendi ilgi duyduğu yönleri açıklamıştı. Marcel bunlara hevesle karşılık vermişti. Özellikle de Wicks ona yunuslarda koku duyusu olmadığını söylediği zaman pek ilgilenmişti. Yunusların beyni insan beyninden büyüktü. O ilkel parmakları, tarih öncesinin bir zamanında insanlarla fiziksel eşitliklerinin daha çok olduğunu göstermekteydi. Ama insanlık çok girift, felsefi, atletik, sanatsal ve teknolojik gelişmeler gösterirken, Yunus besbelli evrimsel bir hareketsizlik havuzuna doğru yüzmüştü. Danny Boy'un Lefebvre'a sorduğu da, acaba Yunus'un bu evrimsel başarısızlığı kendine bir koku alma duyusu geliştirmeyi ihmal ettiği için mi sorusuydu. Belli ki adamla aynı dili konuşuyorduk. Beni Galetoyra yemeğe davet etti. Tam o sırada sen yaklaştın. Evet hayatım, orada duran bendim ama sen bana dikkat etmedin. Sen gözüktükten sonra Lefebvre da bana dikkat etmez oldu. Adamın kaliteli ete merakı var. Daha doğrusu burnu bu kokuya duyarlı. Siz ikiniz konuşurken durmadan o tavşan burnunun seni tepeden tırnağa koklayıp durduğunu görüyordum. Ama bereket versin, onun tipi değildin herhalde. Seni terbiyeli terbiyeli dinledi. Habire burnunu buruşturup kokladı. Sen Seattle'da oturduğunu, yasemin temalı, üst notası turunç olan, olağanüstü bir parfüm geliştirmeye çalıştığını ama ona biraz garip bir temel nota aradığını anlattın. Çok eskiden kullanılıp sonradan unutulmuş bir temel nota bilip bilmediğini sordun. O da sana bu işin zor olduğunu, bazı temel notalarda 85 ayrı maddenin karışım halinde bulunduğunu söyledi. Pek yardımcı olmadı. Bunu kabullenmek gerek. Güzel bir siyah kadın belirmişti o sırada. Ondan sonra adamın aklı iyice dağıldı. Belli ki sen ve o siyah kadın birbirinizi çok iyi tanıyordunuz. Ama aranız pek iyi değildi. Priscilla bu arada başını hızlı hızlı, evet anlamında salladı. Adam da buz gibi bakışmanıza aldırış etmeden kızı tepeden tırnağa koklamaya koyuldu. Burnunun kanatları hızlı hızlı açılıp kapanıyor, yelpaze gibi sallanıyordu. kadın koku duyusu aracılığıyla ulaşıyordu ona. İşin garibi, o da ona tıpkı senin anlattığın hikayeyi anlatmaktaydı. Fransızca konuşuyordu. Benim Fransızcam iyice paslanmıştı ama ne dediğini çıkarabiliyordum. New Orleans'ta yaşıyormuş, öyle diyordu. Yasemin temalı nefis bir parfüm bildiğini ama temel nota olarak kullanılan o garip şeyi tanıyamadığını söylüyordu. Sinsi herif ona kendisinin de Yaseminlere yeniden ilgi duymaya başladığını, belki yardımcı olabileceğini söyledi. Niyeti bozuktu besbelli. Bir de baktım kadını galeta oyra yemeğe davet ediyor ama benden söz ettiği yok. Ne Fransızca ne de İngilizce olarak. Doktor Deniboy o sırada Priscilla'yı Galateur'da yemeğe davet etmeye niyetlenmişti. Madem ki durumdan yararlanmak, bilgi koparmak mümkün değil, bari işe biraz eğlence katalım diyordum. Ama tam o sırada yan taraftaki tehlike çıkış kapısının kulpu sanki biri kucaklıyormuş gibi sarsılmaya başlamıştı. Vicks gidip kapıyı açtı. Ama dışarıda kimse yoktu. Kapı açıldığı anda yıkanmamış cinsel organları ve hayvansal salgıları hatırlatan utanç verici bir koku girmişti içeriye. Vicks tanıyordu o kokuyu. Bir kere Concord'da her zamankinden erken uyanmıştım. Burnumu tutmakta olduğumu fark ettim. Hücremizde berbat bir koku vardı. Sanki gardiyan bir keçi sürüsü salmıştı içeriye. Alobar'a neler oluyor diye sordum. O da Pan'dı dedi. Pan gece beni ziyarete geldi. Beni işletmiyorsun ya, ne dedi diye sordum. Alobar hiçbir şey söylemedi dedi. Pan artık konuşamıyor. Yalnızca bir uğramış. Herhalde bana hala ölmediğini göstermek için. İnanabiliyor musun buna? O koku oradan bir saatte çıkmadı. İşte o gün New Orleans'ta o kapıdan içeri giren de aynı kokuydu. Sana bundan söz etmek üzere döndüm ama sen gitmiştin. Bir dakika sonra Lefevre'da siyah kıza kur yaparak ana kapıdan sokağa çıktı. Ben arka avluya çıktım. Çevreme bakındım. Görünürlerde bir şey yoktu. Hemen konferansa katılanların listesini buldum. Listede Marcel'in adresi de, seninki de, Blue Jackson'ınki de vardı. Ben o geceki uçakla Seattle'a döndüm. Şu taş kafamda bin bir şey birbirini kovalıyordu. Bu duyguyu iyi tanırım diye düşündü Priscilla. Eski rahatlığının yerine bir tür şaşkınlık ve uyarı duygusu geliyordu. Nükleer bir buzdan gelmişe benzer bir akım. Seksin yumuşattığı omurgasını ürpertti. Vicks dedi bir süre sonra. Sorusunu sormaktan pek korktuğu belliydi. Vicks beynin sapı, mücevherle dürtülüyormuş gibi titremekteydi. Vicks acaba pan mı bırakıyor o pancarları? Hayır dedi Vicks hiç duraksamadan. Priscilla bir dereceye kadar rahatlamış gibi tek dirseğinin üzerinde doğruldu. Bunu yaparken yanlışlıkla çalışma masasına çarptı. Üzerindeki laboratuvar malzemesinin şangırdamasına yol açtı. Sevişmeleri sırasında o masanın üzerinde ne var ne yoksa devirip kırmadığına şükretti. Ama o koku, koku Pan'ın kokusu, o gerçek. Öyle mi? Evet, pancarları getiren Pan olmadığı halde aslında Pan pancarların yollanmasını engellemeye çalışıyor. Dağıtılmaması için elinden geleni yapıyor. Ama artık zayıfladı, gücü azaldı. Onun bugünlerde yapabileceği pek fazla bir şey yok. Bu yüzden geriye kendini hatırlatacak bir şey bırakmaya uğraşıyor. Temsil ettiği kuvvetlerin bir izini bırakıyor. Pancarları bırakanı da alanı da tiksindirmek, cesaretlerini kırmak için. Peki onları kim bırakıyor? Priscilla'nın sesi çok sakin çıkmıştı ama içi tir tir titriyordu. Ben. Sen mi? O çirkin sebzelerin hepsini senin kapına bırakan benim. Blue Jackson'a bırakan da benim. New Orleans'a gidiş dönüşler için az uçak parası vermedim. Bereket versin, bir takım telif haklarından gelirim var. Marcel Lefebvre'a pancar bırakan da eski uyuşturucu takımından biri. Paris'te profesör. Oğlu Lefevre binasında posta odasında çalışıyor. Marcel Levulio'ya da pancar gittiğini biliyor muydun? Şey hayır, hiç haberim yoktu. Üzgünüm ama senin tekel anlaşman yok biliyorsun. Neden Vicks, neden pancar? Söyleyemem sevgilim. Söyleyebilmeyi çok isterdim ama yapamam. Alobar'a söz verdim. Sözümü bozarsam periler bana çok acı çektirir sonra. Ama dinle beni, yakınma. Kendin anlayacaksın, iyice düşünür, iki ile ikiyi toplamayı başarırsan sonunda anlayacaksın. Viskinin tadını bozan musluk suyu kadar duru biçimde hem de. Bir düşün bak. Priscilla kabullendi, hemen düşünmeye başladı. Ama Vicks daha önce biraz dev istiri diye yemeye önerdi. Priscilla birkaç günden beri bir şey yememiş olduğundan bunu da kabullendi. Biraz kendilerini topladıktan sonra taksiye binip ağlama ton balığına gittiler. Burası Union Gölü üzerinde yeni açılmış bir lokantaydı. Trixie Melodyan orada çalışıyordu. Bursu, Emerlis Tidros aldı dedi Trixie. Priscilla pek şaşmadı. Aman ne iyi, bayan harika maskenin 20'ye 25'lik parlak resimlerini görmeye can atıyorum. Trixie, bakıyorum iyi karşıladın dedi. Mr. Garpinkileri de. O roman yazıyor sanırdım. Cüceler kovalamaca takımının sevgili ablalarınınkini de. Vix, cüceler takımından bir porsiyon ısmarlayabilirim dedi. Priscilla, karidesle midye ısmarlıyoruz demektir diye açıklamada bulundu. Tanrım diye mırıldandı Trixie. Bursu ben alsam, bugün burada bunları dinlemek zorunda kalmazdım. Priscilla, Vix'in geceyi kendi evinde geçirmesini istiyordu. Ama Vix sabah erkenden Huxley Anne'in kendisine ihtiyaç duyacağını, onun ayık ve canlı olmasını isteyeceğini ileri sürdü. Ama yarın cumartesi dedi Pris. Biz çizgi filmleri birlikte seyrediyoruz. Kendisini davet etmeyeceği belli olduğuna göre Pris apartmanın giriş önünde onu öpüp yolcu etti. Merdivenleri tek başına çıktı. İleride yapılacak Everest seferlerinden adaylığının silinmesine yetecek kadar çok tökezliyordu. Kanepeye uzanmış yediklerini hazmetmeye çalışırken birden anladı. K23'teki o temel nota, o gizli madde herhalde pancar olmalıydı. Vix neden parfümcüleri pancar yağmuruna tutsundu ki? Ama nasıl olabilirdi? Pancarda hiç akılda kalan bir koku yoktu. Bir parfüme pancar katılsa, Dracula'nın ağız çalkalama ilacı gibi kokardı herhalde. Şaşırtıcı bir durumdu. Belki de soyut. Eğer şişeyi bulamazsa, şişenin kaybı, Priscilla'nın yakından tanıdığı o katı gerçeklerden biriydi sadece. Bu konuda epey sakin olmasının nedeni, Vix'in ona katı gerçeklerin hayatın tek gerçekleri olmadığını öğretmesiydi. Pek çok ve çeşitli gerçekler vardı. İnsan enerjisini doğru odaklayabilirse, hangi gerçekte yaşamak istiyorsa belli bir noktaya kadar onu seçmeyi başarabilirdi. Belki gerçeklerin en katısından bile kurnaz davranabilir, onu bile yenebilirdi. Üçüncü gece Priscilla hala üzerinde El Papa Muerta'nın denizci giysisiyle uyuyakaldı. Eteğindeki koyu renk ketçap lekesi, akçıl seminal sıvı lekeleriyle dengeleniyordu. Uykuya dalarken içinde sanki yeni uyanıyormuş gibi bir duygu vardı. Bunu izleyen hafta boyunca Priscilla laboratuvarında uğraştı durdu. Pancarı düşündü, Yasemin yağı almak için biriktirdiği paraları bir özel dedektife verdi. Şişemin Ricky Sinatra'da olduğundan eminim ve kaygılandı durdu. Kaygıları her geçen günle birlikte biraz daha artıyordu. Vix'ten de bir haber çıkmıyordu. Ama cumartesi günü bir davetiye geldi. Son Gülüş Vakfı'nda Alobar Kudra yıkanma törenine katılması isteniyordu. Kızgın tavadan fırlayıp sıcak suya düşmek diye buna derler diye düşündü Pris. Vakıf binasının önündeki kuyruk geçen haftakine oranla epey uzamıştı. İnsanlar her zamankinden heyecanlı gibiydiler. Pris kapıdan içeri alınırken ona kaba saba sözler haykırdılar. Haberlerin tatsızlığından gelen etki dedi Vix. Orta Doğu patlamaya hazır bomba gibi yine. Beyaz Saray'daki herif Ruslara nükleer başlıklı şeyini sallıyor. Millet huzursuz. Anlayamıyorum Vix. Yani insanlar ölümsüzlüğü bu kadar istiyorlarsa, ölümü kabullenemedikleri için böyle kafayı bozuyorlarsa neden hala savaşlar oluyor? Bütün bu askeri şiddet senin teorinle çelişiyor gibi. Hiç de değil. Bunu söylerken sevgili fermuarlarından birinin omurgasını iguana kasabı gibi ayırdı. Sıradan insan ölümden bu kadar nefret ettiği için hazırdır savaşa gitmeye. Kendi fermuarıyla işi bittikten sonra Priscilla'nın fermuarını yakaladı. Kaburga kaburga adım adım onu da açtı. Anlamıyor musun? Düşman onların gözünde ölümü temsil ediyor. Hükümetin propaganda değirmeni düşmanı duygusuz, her şeyi yiyen bir canavar gibi gösteriyor. Demek savaşa gittiğimiz zaman soylu bir amaç uğruna gidiyoruz. Hayat adına savaşıyoruz, ölüme karşı. Amacımız ölümü yok etmek. Bunun saçmalığını göremeyişimiz de ölümden böylesine çok nefret ettiğimiz için. Öyle nefret ediyoruz ki onun yürüyüşünü durdurmak için öldürmeye, hatta ölmeye bile hazırız. Pantolonlarını aynı anda çıkardılar. Dişleri dökülmüşe benzeyen fermuarlar bir tapınak kurbanının omurgası gibi ayrıldı. Yere düştüğünde madeni sesler çıkardı. Kendimizi kandırırken savaşı din gibi önemseriz. Savaşı da dini de kucaklarız. Genellikle ikisini aynı anda kucaklarız. Bunu ölümü yenme aracı olarak kullanmak amacıyla yaparız. Ama ikisinin de ölümü geriletmeye zerre kadar yararı olmaz. Tarih boyunca ölümün en yakın dostu eli bıçaklı papaz ola gelmiştir. Ayaklarının dibinde fermuarlar ürperdi. Buharı çıkan suya girdiler. Önce sıcaklık vücutlarında şok yarattı. Sonra rahatladılar. Bir çift sosis gibi sakinleştiler. Ah, kaç kişi sığıyor bu küvete? Ah, genellikle 6 kişi. 8 de sığıyor ama biraz sıkışık oluyor. Ölüm ortadan kalkarsa dünyada küvetlere hep 8'er kişi düşecek. Nüfus patlaması. Kimse ölmezse yakında yalnızca ayakta gidecek yolculara yer kalacak. Bu da ölümün lehindeki güçlü tezlerden biri. Ama geçerli değil. Bizim sorunumuz nüfus fazlalığı değil, toprak ziyanı. Gül bahçesindeki yaban otları gibi her yana yayılıyoruz. Gerekenden 1000 kat fazla yer işgal ediyoruz. Yatay gelişme yerine dikey gelişmeyi teşvik etsek, dönümler üzerine 2'şer katlı evler yapacağımız yerde yüksek apartmanlar yapsak, yer yeter de artar bile. Binalar yeterince yüksek olsa ki buna yeterli teknolojimiz var, dünyanın nüfusunu 2 katına çıkarıp yine de hepsini bir tek Teksas eyaletine sığdırabilirdik. Rahat rahat hem de. Gezegenin geri kalan tarafları tarım ve eğlence yerleri olurdu. Ya da yabanıl bırakılırdı. Yine fil sürüleri gezerdi ortalıkta. Ana caddelerde bufalolar koşardı. Güzel olurdu dedi Pris. Dikey gelişme dedin de sıcak su bunun kolasını da alır götürür sanıyordum. Elivix'in sert organındaydı. Organ hemen biraz daha uzadı. Apartman olsa bir anda 100 aile daha taşınabilirdi içine. Aşk, fizik kanunlarına meydan okur hayatım. Ya da daha doğrusu alışkanlıkları bozar. Pris onu okşarken Vix damlalardan ıslanan göz bandına tıp tıp vurdu. En sevdiği konuya büyük çabalar sonucu dönmeye çalıştı. Hem zaten herkes ölmekten vazgeçecek değil. Ölüm isteği çoğunda fazla güçlü. Onlar ölmeyi tercih edeceklerdir. Nice kişi hayatımız öyle sefil ki onu uzatmak düşüncesi bizi dehşete düşürüyor der. Böyle diyenler o kadar kalabalıktır ki şaşarsın. Uzatmak dedin de Alobar diyor ki bu iş sudan çıktıktan sonra yapılmalıymış. Üzüldüm. Biliyor musun baban da derdi ki hayat zaten zor. Bir de üstelik sonunda ölüyorsun. Yanlış tutum dedi Vix. Ama sonra göz kırpar. Bereket versin arada Mardi Gras var derdi. Baban kırıntıları yemekten zevk alıyormuş ama pastasının tamamını istemiyormuş. Ama onun hayatı hem kısa hem de zordu. Belki çoğu kimsenin öyle. Ben bir yerde okumuştum. Tavuk yolma makinesi işini 40 saniyede bitiriyormuş. Öyle ama unutma ki o işin sonunda tavuk çıplak kalmış olur. Ölmüş olmaz. Çıplak dedin de peki hayatım peki. Vix onu kızaran kalçalarından yakaladı, suyunda yardımıyla yukarı kaldırdı. Yavaş yavaş organının üzerine oturttu. Priscilla organ iyice içine girer girmez ilkel bir çığlık attı. Vix onu tekrar yukarı çekti. Bütün bunlar makinenin bir tavuk budunun tüylerini yolma süresi kadar kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleşti. Priscilla tekrar soluk alabildiği zaman konuştu. Eğer biz ölürsek, yani sen ve ben, belki sen ikinci seferinde zambak olarak doğarsın, ben de mutlu bir kurbağa olarak. Fena düzen sayılmaz ama buna pek bel bağlama. Yeniden doğuşa inanmamana şaşıyorum. Neden? O da belki işi mantığa vurmanın diğer bir yolu. Yeniden doğma, ruhun başka bedene geçmesi. Bunlar insanoğlunun kurduğu en katı sistemlerin birinde gelişmiş fikirler. Eski zamanın Hindusu berbat durumdaydı. Hayatı boyunca gösterilen yerde oturmak, gösterilen aileyle yaşamak, gösterilen işi yapmak zorundaydı. Kıpırdama olanağı yoktu. Doğumda sana ne el dağıtmışlarsa onunla oynuyordun. Her şey hazırlanmış bir yazgıydı. Bir noktasını bile değiştiremiyordun. Adamlar bu hayatta değişiklik yapamadıklarına göre de değişikliği öteki yaşamda hayal ettiler. Yeniden doğuş yalnızca Hinduların, bu katılık kendilerini delirtmesin diye buldukları bir çare. İşte Kudra bu yüzden bu kadar dikkate değer bir kişi oluyor. 10. yüzyılda bir Hindunun, hele bir kadının, o kurallardan kaçmasını düşünebiliyor musun? İş Hindistan'ın özgürleştirilmesine gelip dayandığı zaman Kudra'nın örneği bir fıçı Gandhi örneğine bedeldir. Bunu kabul ediyorum ama yeniden doğmadığımızdan nasıl emin olabilirsin? Olamam. Öteki hayat konusunda hiçbir şeyden emin olamam. Tek kanıt yoktur o konuda. Ya, peki ameliyat masasında geçici bir süre için ölen insanlar? Onlar da benzer tecrübeler geçiriyorlarmış. Vücutlarını bir rahatlık duygusu içinde geride bırakıyor, bir sükunet, bir sevgi duyuyor, ölmüş dostlarıyla, akrabalarıyla buluşuyorlarmış. Çoğu da bir ışık gördüklerini anlatıyorlar. Kim bilir? Belki de ilerimizin daha iyi olacağını gösterir bu. Bana göre hava hoş, memnun olurum. Ama bir yandan kesinlikle biliyoruz ki beyin kalpten sonra bir yarım saat kadar elektrik olarak hayatta kalıyor. Diğer organlar o sıra ölmüş, çalışmaz durumda oluyor. Demek bu cennetsel tecrübeler belki de uzaklaşmakta olan bilincin sahnesinde sergilenen bir tiyatro. Güçlü mitolojik bir mecazın sahneye konmuşu. Beyin yarım saat sonra sermayeyi kediye yükleyince perde tamamen kapanıyor. Gösteri bitiyor, tekrar şansı kalmıyor. Nihai yalnızlık. Işığa gelince eh. Her madde yoğunlaşmış ışıktır. Biz ışıktan geldik hepimiz. Ölümde de ışığa gidiyorsak bunda şaşılacak ne var? Demek sence ne yandan baksak işimiz bitik. Hiç de değil priz. Ben yalnızca öteki hayat nasıldır bilemeyiz diyorum. Asla bilemeyiz. O halde bilinceye kadar yaşamı sürdürmeye çalışmamız gerek. Ama ne zaman, nasıl bilebiliriz? Eğer Alobar Kudra ile ilişki kurabilirse çok şey öğreniriz. Gerçi uzak bir ihtimal ama bence hala olabilir. Sırrın bir kısmı o parfümde gizli. Küvetten kanlarını soğutmak üzere çıktılar. Çini taşlar tenlerine buzdan yapraklar gibi değdi. Vücutlarında ressamlara layık bir parıltı vardı. Ustalara layık bir parıltı. Haşlanmış pancar natürmortu. Şaşılacak şey Wiggs. Neymiş o? Şaşılacak şey. O kadar konuştuğun halde hala uyarı halindesin. Ben Gary Ford değilim. Birden fazla şeyi aynı anda yapabilirim. Priscilla sırıtıp ona sarıldı. Sırıtışı kapı tokmağını kavrayan el gibi onu büsbütün sardı. Dudaklarıyla kapı tokmağını sağa sola çevirdi, açtı, kapadı. Sağa çevirdi, sola çevirdi, açtı, kapadı. Tokmak gıcırdamadı. Aksine Wiggs alışılmamış bir biçimde sessiz kalmıştı. Ritmini tutturan Priscilla tokmağı yuvasından, yuvayı kapıdan, kapıyı da menteşelerinden söküp içine çekti. Temposu yükseldi. Çimenlerin üzerindeki taşları, gül ağaçlarını, petunyaları, fıskiye hortumunu, araba yolunu, yolda park edili duran küçük Japon arabasını içine çekti. Oh ne âlâ, Toyota. Çevre mahalle görünmez olunca Wiggs inledi. Kentin kuleleri sallanmaya başladı ve hemen sonra gezegen ekvatorda şişen, kutuplarda atan güce yenik düştü. Kendi ekseninde bir kere, iki kere şiddetle sarsıldı ve patladı. Sonunda büyük patlama teorisi kanıtlanmış oldu. Bir kara deliği taklit etmeye devam eden Priscilla her damlayı, her parçacığı içine çekti. Bir erkeğe hiç böylesine sahip olmamıştı. Son kasılmada gevşeyip evren huzura erdikten sonra Wiggs'i bıraktı.